İyi
İyi
akşamlar.
akşam. İyi
Haluk
akşamlar.
Hocam hoş geldin.
Merhaba, hoş
Teknoloji ve hayatın birçok alanındaki teknoloji kullanımları üzerine çalışıyor ve etkilerini değerlendiren bir program. Son dönemde hayatımızı en derinden etkileyen, yaşadığımız en sarsıcı olay da aslında bu 13 milyona yakın insanı etkileyen deprem. Bu depremin birçok eleştirileri, sonrasındaki kurtarma faaliyetlerine ilişkin birçok görüş ifade edildi ama görebildiğim kadarıyla bütün bu sürecin içerisinde teknoloji konusuna sadece bazı programlarda diyeyim, bazı kanallardaki programlarda İsraillerin kullandıkları dronlar gibi bazı örneklerle değinildi. Aslında teknoloji afet yönetimi açısından da son derece önemli olan bir olay. Belki bunları Haluk 3 grupta incelememiz mümkün olabilir. Birisi deprem öncesi grup diye bakılabilir. Aslında ağırlıkla inşaat teknolojilerine daha ağırlıklı ve erken uyarı teknolojilerine daha ağırlık verilecek bir alan orası. Açıkçası benim çok uzmanlık alanım bildiğim bir alan değil burası. Sen ne kadar takip ediyorsun bilmiyorum. Ama
Ben
ikinci bölüm
uzman okuyucu olarak.
afet sonrasında yapılacaklara ve orada teknolojinin kullanılacağına ilişkin birçok dünyada çalışma var. Bazı problemler var, sorunlar var bu teknolojinin kullanılmasında. Üçüncü bölümü de belki afetin ilk anki etkileri geçtikten sonra kullanılabilecek teknolojiler diye değinebiliriz. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde bir önerim sana esas olarak afet anından hemen sonrasından itibaren nelerin yapılabileceğini, teknolojinin nasıl kullanılabileceğini, bu ana nasıl hazırlanmamız gerektiğine ilişkin yoğunlaşabilmek. Ama kısaca da öncesi ve sonrası süreçlere değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Ne
Evet.
düşünüyorsun önceden neler yapılabilir konusunda?
Şimdi öncesinde yapılabilecek pek çok şey var ama önce istersen bizim böyle teknoloji falan deyince hep üzerinde durduğumuz şey teknolojik mamuller, ürünler, ondan sonra veya işte o ürünlerin üretim teknolojisiyle falan ilgilenmek ama biraz genel bir bakış açısıyla yaklaşacak olursak ki bunu benim aklıma getiren bir sohbetimiz sırasında sevgili Bülent Atamer oldu. Örgütlenme de aslında teknolojinin bizatihi kendisi. Yani o teknolojik aletler veya işte bir üretim süreci olsun, bir toplumsal hayatın organizasyonu olsun, her neyse bir örgütlenmeyi içermek zorunda ve bu örgütlenme ile teknoloji arasında da bir dinamik bağ var. Yani o teknolojik gelişmeler bu örgütlenmenin sonucunda daha efektif hale gelebiliyor veya daha farklı kanallara, daha etkin kanallara doğru yönelebiliyor. Ve aynı zamanda o teknolojik gelişmeler olduğu zaman da örgütlenmenin kendisi daha amaca dönük ve o teknolojik aletlerin kullanımını etkin hale getirecek şekilde gerçekleşiyor. Bu genelde ben dahil hepimizin çok ihmal ettiği bir mesele. Dolayısıyla bu özellikle bu deprem meselesini konuşurken herhalde örgütlenme üzerinden gitmekte büyük fayda var. Şimdi deprem öncesi tabii birkaç tane unsura yaklaşmak mümkün. Elbette işte senin de altını çizdiğin gibi bu herhangi bir binanın mukavemetinin yeterli olmasını sağlayacak önlemleri almak en temel hazırlık olsa gerek. Çünkü sonuçta biliyoruz ki bu teknolojik çağda çok yüksek şiddetli depremlere de dayanacak binaları inşa etmek mümkün. Bunun tabii ki bir maliyet tarafı var. O maliyeti karşılayabilecek bir gelirler politikası ve bu gelirler politikasının sonucunda bu gelire sahip, yaygın olarak bu gelire sahip bireyimiz var mı yok mu meselesi önemli bir soru işareti. Yani bu işte ekonomideki kaynak tahsisiyle de çok ilgili bir şey. Bu kaynak tahsisini doğru düzgün yapmaz iseniz, yani bizim uzun zamandır maruz kaldığımız gibi AKP dönemi öncesinden başlayan, AKP döneminde zirveye ulaşan kaynak tahsisinin tamamen kamusal kaynakların ve son zamanlarda son birkaç 10 yılda diyelim kamusal varlık olarak yurttaşın kendisinin ve yurttaşın geleceğinin, yani gelecek kuşakların yağmalandığı bir düzen haline dönüştüğünde bu en temel anayasal hakkı olan yaşam hakkını da yitirme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani dolayısıyla bu depremin bize gösterdiği en temel özelliklerden bir tanesi herhalde bu içinde yaşadığımız düzenin, yönetim anlayışının bizim yurttaşlarının, yani bizim de içinde olduğumuz yurttaşlar kesiminin yaşam hakkını doğrudan doğruya ortadan kaldıran bir niteliğe sahip oldu. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekir. Şimdi bu deprem öncesinde tabii bina yapımı teknolojilerini ben de hakikaten çok uzaktan takip edebiliyorum ama sonuç itibariyle mühendis her türlü zemin ve koşul için, farklı koşullar için çeşitli farklı şeyler, inşaat teknolojileri var. Bu bir. Dolayısıyla bunlardan uygun olanların seçip bunların kaynak tahsisinde önceliklendirilmesini sağlamak herhalde yönetimin temel görevlerinden bir tanesi. Ama bunun dışında üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi yakın zamanda ortaya çıkan pek yaygın olmadığı için belki izleyicilerimizin bir bölümü farkında değildir ama bilim insanları arasında da bir nasıl, ha yani kelime seçmekte zorlanıyorum. Yersiz çekişme diyelim, geçelim. Yersiz çekişme de önem taşıyor. Yani bu çekişme özellikle fay hatlarının ne kadar sağlıklı tespit edildiği üzerine dönen bir çekişme. Dolayısıyla o da çok yaşamsal bir mesele. Yani Sayın Yaltrak, önemli bilim insanlarımızdan bir tanesi, çok tanınan bazı bilim insanlarıyla tamamen ters düşüyor ve bu benim izlediğim kadarıyla çeşitli tweetlerde bilimsel etik açısından da sorunlu bazı tanıklıklarını yansıttı. Yani tabii tek taraflı dinlemek doğru değil ama böyle bir tartışmanın yürüdüğünde söylemekte fayda var. O zaman buradan şuraya geliyoruz. Kamu kaynaklarının bu fayların doğru test edilmesi, uluslararası bilimsel camiada uygun koşullarda tartışmasının yapılması ve bu tartışmayla da elde edilen bulguların değerlendirilerek politika yapıcılara doğru bilginin verilmesi de hayati önem taşıyan bir şey. Ve bu öyle atla deve değil. Yani bunun bu tür projelerin yürütülmesi için gereken finans herhalde bir tane drone'u yapmasak gerçekleştirebileceğimiz bir proje olarak görebiliriz. Yani
İHA'lara ve SİHA'lara yaptığımız yatırımın %1'ini kullansak belki Türkiye'deki bütün...
Yatırım da değil. Yani iki tane eksik üretsen ve onun
Evet.
maliyetini buraya ayırsan on binlerce hayatı kurtarmak mümkün olacak. Dolayısıyla buradaki temel şeylerden bir tanesi o, bir ara o SİHA meselelerini falan da tartışmakta büyük fayda var. Yani o insanlık dışı bir silah olarak da ve giderek de bu silahın kullanımı üzerine epeyce bir kitap ve yazı da var. O da ayrı bir konu olarak ileride belki ele almamızı gerektiren bir şey. Ama sonuç itibariyle tamamen öldürmeye yönelik olarak tasarlanmış ve buna göre örgütlenmiş bir bölüm var. Onların tamamen tabii ki yok sayılması, yok edilmesi daha doğru olur ama sadece bir karşılaştırma olsun diye söylüyorum. Doğru bilgilenmemiz durumunda elde edeceğimiz kazancın, toplumsal kazancın, insan hayatının ya da işte insanların ölmesinin önüne geçeceğimiz bir durumu yaratmak için ihtiyaç duyduğumuz şey hakikaten gerçekten 2-3 tane drone şeyin SİHA'nın üretilmemesi halinde ona o parayı bütçeden aktarmamamız halinde gerçekleştirebileceğimiz. Dolayısıyla bu tamamen bu deprem öncesi mesele esas itibariyle bir kaynak tahsis tercihiyle ilgili bir şey. Eğer bu kaynak tahsisini insanların hayatta kalması yönünde öldürmek yerine insanların hayatta kalmasını sağlamak üzerine yaparsak bambaşka bir noktaya gidiyoruz. İnsanların refahını artırmak üzerine yaparsak yine bambaşka bir noktaya gidiyoruz. Çünkü refah artırmaya dönük bir kaynak tahsis politikası yani gelirler politikasını doğru düzgün bir seviyede ve doğru düzgün bir anlayışla gerçekleştirmemiz halinde bu deprem öncesi az önce bahsettiğim o yüksek teknoloji ama biraz daha maliyetli teknolojilerin erişilebilir hale gelmesini de sağlar. Çünkü sonuç itibariyle tek başına fiyat ve maliyetle ilgili bir mesele değil bu. Fiyat ve maliyet ve bu tarafta da gelirler. Eğer gelirlerimiz bu maliyetlere erişebilecek seviyede olursa yani refah rejimimiz bunu sağlayabilecek çerçevede gerçekleşirse o zaman zaten deprem öncesinde yine pek çok hayatı kurtarmış oluruz. Dolayısıyla bu yönde önem taşıyor. Üçüncü bir mesele daha var. O da kestirim meselesi. Şimdi depremselliği kestirmek şu anki teknolojiyle mümkün gözükmüyor. Yani birkaç saniye öncesinde ancak eğer gerekli teknolojik yatırım yapılırsa birkaç saniye öncesinde haberdar olmamız mümkün. Bu çok önemli. Bunu hani küçümsemek için söylemiyorum. Çünkü bu birkaç saniye öncesinde doğru sinyalleri alabilirsek ve ona bağlı olarak doğru kontrol sistemlerini oluşturabilirsek işte gaz kesilmesi, elektrik kesilmesi falan filan gibi deprem anına ilişkin deprem dışında farklı tehditleri elimine etmek için de bir fırsatımız olacaktır. Dolayısıyla bu da öyle atla deve bir yatırım değil. Onu bu konuda TÜBİTAK destekli ve sanırım uluslararası bazı fonlardan da destek alınarak Marmara'da fay üzerinde gerçekleştirilen bazı çalışmalar oldu. Sanırım Naci Görür'ün başkanlığında bir ekibin yaptığı bir çalışma vardı. Ama onun ne kadar bir ara çok gündemdeydi. Yani bu deprem oldukça alevleniyor bu projeler.
Aynen öyle.
Ama ondan sonrasını doğrusu takip edemiyoruz. Yani o proje bitti mi? O projeye bağlı olarak yapılması gereken kontrol düzenekleri gerçekleştirildi mi? Bunları şey yapıyoruz. Dolayısıyla burada hemen çok önemli bir meselenin altını çizmek gerekiyor. Eğer sen ve ben yani bu işi yakından izleyen meraklı ve bu izleme şansına sahip insanlar olarak bu soru bizim aklımızda varsa, bu soru bizim zihnimizde varsa o zaman burada büyük bir problem olduğuna dair bir saptama da yapabiliriz. Bu süreç demek ki toplumsal açıdan gerekli şeffaflığa sahip değil. Toplumsal açıdan yurttaş kontrolüne, yurttaş katılımına hiç açık değil. O zaman demek ki bizim ilk yapmamız gereken şey sadece bu değil, bütün bu önlemlerin doğru düzgün alınmasını sağlamak üzere yurttaş katılımını gerçekleştirmek üzere mekanizmaları kurmak. Yani o Devlet Bahçeli'nin şikayet ettiği siz kim oluyorsunuz arkadaşım devlet var burada falan filan gibi iktidarın çok şikayet ettiği siz kim oluyorsunuz devlet var burada yaklaşımının aksine hayat kurtarmak, hayatta kalmak, maliyeti düşürmek hani onları da cezbetsin diye söylüyorum. Maliyeti düşürmek açısından meseleye yaklaşacaksak bu yurttaş katılımını maksimum seviyeye çıkartmamızı gerektiren bir şey örgütlenme açısından. Çünkü bu yurttaş katılımı salt karar sürecine katılımdan bahsetmiyorum. Bu yurttaş katılımı aynı zamanda farkındalığın doğal olarak arttığı bir hale gelir. Panikle artan bir şeyden, ilgiden bahsetmiyorum. Yani çünkü bizim yaşadığımız o. İşte bir deprem oluyor. Herkes ah yandım var oldum. Benim evim sağlam mı acaba? Ben hayatta kalacak mıyım acaba? Hayatta kalırsam mı kötü, ölürsem mi kötü? Soruları sorulmaya başlanıyor. Çünkü bu özellikle Maraş depremi bize gösterdi ki İstanbul'da benzeri bir deprem olursa hayatta kalmak belki daha problemli bir nokta oluşturacak. Çünkü onun sonrasında olabilecekleri neler olabilir karşılaşabileceğimiz şeylerin neler olacağını aşağı yukarı gördük burada. Yani bunun bir anda İstanbul yoğunluğundaki bir yerde gerçekleşmesi halinde gerçekten hayatta kalmak daha da işkenceye dönüşebilecek bir sonuç doğurabilir. Oysa Bu depremden depreme yükselen travmatik ilginin yerine süreklilik taşıyan, sakin ve sonuç almaya dönük bir yurttaş ilgisi ve bir yurttaş katılımı. Yani bu yurttaş ilgisinin doğabilmesi için yurttaş katılımının son derece önemli olduğunu altını çizmemiz de gerekiyor. Ama yurttaş katılımı işte zaten daha önce yazdığım yazıda bir de Ağır Ekonomi'de iki defa, son iki haftadır bu program meseleleri konuşuyoruz. Yurttaş ilgisi, sivil toplum, zinhar bu yönetim zihniyetinin ödünü kopartan bir şey. Ödünü
Zaten
kopartan bir şey.
yardımlara ilişkin tavır da bunu gösteren bir şey. Dolayısıyla aslında bu sürecin hani önden hazırlanması gereken kısmı, evet, teknoloji kullanarak risklerin saptanması, nelerle karşı karşıya olduğumuz, belirttiğim fay hatlarıyla ilgili gerçekliklerin ortaya çıkması kadar gene başlangıç itibariyle katılımı da sağlayarak ve onların, katılanların aynı zamanda süreç için farkındalığını arttıran, onları kamu bir işe yarayacaksa burada onların örgütlenmesini ve teknolojik yeterliliğini sağlayan bir sürece ihtiyacımız var gibi geliyor benim. Şimdi
Evet.
bakıyorum, ben ilk 48 saatlik sürenin içerisinde en büyük problemlerden biri komünikasyondu, iletişimdi. İnsanlar iletişim kuramadılar. Bırak İstanbul'da birinin akrabasını aramasını, sahada çökmüş bir binanın içinde canlı var haberini nasıl vereceklerini bilemediler. Halbuki çok basit geliyor bana. Bu Türkiye büyüklüğünde bir ülke için son derece kolay bir şey. Mahallenin muhtarlarına, her mahallenin muhtarına ve görevlendirilmiş o yurttaş organizasyonuna birer uydu telefonu versen, atla deve bir para değil bu. Anında kesintisiz haberleşmeyi sağlayabilecek bir şebeke çıkar. Ya da gene hani İHA SİHA örneğinin bir başka boyutuna geleyim. Özel hazırlanmış askeri haberleşme kanalları var. Kolay kolay kopmaması sağlanılacak. Bunlara orada bir kanal tahsis ederek haberleşmelerini sağlasan, bu bir teknoloji yatırımı aslında ve çok uygulanan, bizim görmediğimiz, başka birimlerin günlük hayatında uygulanan bir teknoloji. Ama senin dediğin gibi kaynak tahsisini buraya doğru hayatta hiç kimse, hiçbir hükümet yapmadığı için deprem olduğu zaman, "Aa, burada canlı varmış," haberini nasıl alacağız diye bir sorunla karşı karşıya kalabiliyorsun.
Tabii. Bir de orada tabii asıl önemli unsurlardan bir tanesi, daha düşük maliyetle gerçekleştirebilecek şeylerden bir tanesi uydu kanalı. Yani doğrudan doğruya broadband çıkışı uydu üzerinden gerçekleştirmek mesela son derece kolay tasarlanacak. Herhalde yer belli bölgelerde birazcık güçlü ve bağımsız baz istasyonlarının kurulması, o baz istasyonlarında doğrudan doğruya uydu kanalıyla şey yapması, backbone kapsa bile, yani çok acayip bir şey oldu. Bizim yurt dışı çıkışımız koptu, internet çöktü, bilmem ne falan gibi şeylerden de. İkincisi, burada tabii ileride tartışacağımız bir konuyu da akla getirmek gerekiyor. Bu internet meselesinde tabii fiziki kablo bilmem ne falan önemli ama uzmanı olmadığım için kesin konuşmuyorum ama bir olasılık olarak ortaya koymak, belki burada bu konuları bilen bir konuk alarak da şey yapabiliriz. Bizim bugünkü internet protokolümüzün merkezi yapısı da bir sıkıntı yaratıyor. Yani benim seninle ya da iki tane unsurun birbirleriyle internet üzerinden haberleşebilmesi merkeze gidip dolaşan bir yapıyla mümkün olabiliyor. Oysa Unix temelli İşte bir yaklaşımla bu işi yapacak olsak, ki bunu yapan protokol var, IPFS gibi bir sürü başka protokoller de var. IPFS hiç o merkezi karıştırmadan doğrudan doğruya iki tane network'ün iki unsurunun doğrudan merkeze ulaşmadan birbirleriyle haberleşmesini sağlayabilecek bir unsur. Şimdi burada tabii deprem öncesinde ele alınacak ama deprem sonrasına yönelik bazı teknolojiler de var. Mesela bir arkadaşım vardı, girişimci, onun, yani onun vasıtasıyla haberdar olduğum bir şey var. Kol saati. 300 metre derinlikten. 300 metre derinlikten yaşamsal fonksiyonları sahip olup olmadığını bireyin, yani o saat takan bireyin bilgisini iletemez. Peki kaç para bu? 18 dolar. Yani bildiğim kadarıyla birkaç belediyeye, İstanbul dışında falan birkaç belediyeye gitti de bir tanesi şey demiş, yani bu git işte böyle hakaret ederek falan şey yapmış ve onun anlattığı kadarıyla kar düşünmeden, yani hizmet olsun diye öyle bir şey yapıyor. Herhalde onun işte başka türlü bir business, bir iş kurma ihtimali yaratacak başka bir şey olarak gerçek. Yani o kısmını şey yapıyor. Tabii bunların hepsi ama altını çiziyorum, yaşamsal öneme sahip olan şey örgütlenme. Teknolojilerin, hangi teknolojinin tercih edileceği, hangi teknolojilerin nasıl kullanılacağı, o teknolojiye uyum gösterecek bir toplumsal örgütlenme olmaksızın bireylerin, yani yurttaşların buna sahip çıkacak bu bir katılımcı olarak, gerçek bir yurttaş olarak bu sürece katılmasını teşvik edecek bir örgütlenme olmaksızın bunları gerçekleştirmemiz mümkün değil. Demek ki ilk olarak yapmamız gereken sivil toplumun yerellerde faaliyet gösterecek, sivil toplumun gerekli örgütsel kanalların açılmasını sağlamak ve yurttaşlık bilincinin geliştirilmesini sağlamak. Çünkü dayanışma da
Bu
buradan gelecektir.
noktada şuna değinmek istiyorum. Aslında tuhaf bir şey oldu bu depremde. İşte madenciler 48 saat sonra mı ne geldiler?
Evet.
Halbuki Türkiye'de olan biraz teknoloji takip etmesi gerekmiyor. Hayatı takip eden insanlar biliyorlar ki madenlerde göçük çok sık rastlanan bir olay. Grizi patlaması çok sık rastlanan bir olay ve maden işçileri aslında her biri doğal olarak eğitimlenmiş yaptığı işten dolayı insanlar. Şimdi birini bir kanalda röportajda izlerken keşke daha fazla malzememiz olsaydı daha fazla can kurtarırdık dedi. Malzeme dediği ahşap kütükler, kesilmiş 5'e 10 kalaslar, onlarla beraber yaptıkları domuzlama tahkimatı. Küçümsemek için söylemiyorum. Teknolojinin bir parçası bu da. Yani
Tabii.
bazen en basit, en yararlı şeydir. Ama bu insanların eline o yerelde ve yerinde verebileceğimiz bir hidrolik kriko yok. Yani yerinden ve yerelden olmanın önemi bu. Çünkü o insanları ulaştırsam bile ki her zaman çok zor. Hele İstanbul gibi bir yerde böyle bir felaketle karşılaşırsak aracın geçebilmesi bile çok zor. Havadan indirme tugayı gibi indirmen gerekecek birçok insanı. Ama şunu gördük ki böyle bir yere teknolojiyi kullanarak örgütlenmemişiz bile baş
Tabii.
tarafında. Yani hangi helikopterler bu işe anında çıkacak belli değil. Merkezi yerden emir almak zorunda. O merkezi emir gelmediği zaman o helikopterler Zonguldak'a gidemiyor. Oradaki kurtarma ekibi buraya doğru hareket edemiyor. Gerçekten hangi teknolojiyi kullanırsak kullanalım, hakikaten bu dediğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama buradan yavaş yavaş şuna geçelim istersen, yarım saate yakın oldu. Bir de bu deprem anında gördüğümüzde kurtarmada işte yabancıların elindeki donanım, köpekler ve dronlar en öne çıktı. Ama bu konuyla ilgili bütün dünyada yapılan çalışmalar var. İşte Japonların kullandığı yılan robotlar var. Avrupa'da ve Amerika'da kullanılan palet tekerlekli çeşitli engebelerin üzerinden çıkabilen robotlar var. Dronlar işin ayrılmaz bir parçası. Komünikasyon ve yaşam belirtilerini verecek olan aletler o açıdan son derece önemli senin de işaret ettiğin. Burada dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Özellikle arama kurtarma, search and rescue dedikleri işte kullanılacak robotlar açısından bilgilerim beni yanıltmasın diye son bir haftadır tekrar dönüp baktım oradaki çalışmalara. Teorik düzlemde hemen hemen her şey çözülmüş durumda. Lakin şöyle bir şey var. İktisatçı olduğun için bu soruyu sana soracağım. Hem teknoloji hem iktisat ayağı açısından. İlk başta değindiğin kaynak tahsisi gibi. Ya bunu kaç kişi alacak ve bunun hani getirisi nedir sorusundan dolayı ABD üniversiteleri de, Amerikan üniversiteleri de, İngiliz üniversiteleri de, Japon üniversiteleri de yeterli kamu kaynağı ya da özel sektör desteği alamadığından şikayet ediyor. Avrupa Birliği bununla ilgili özel bir fon yaratıp iki tane proje başlatıyor bunlarla ilgili. O projeleri sürdürenler de kaynak yetersizliğinden şikayet ediyorlar. Biz teorik olarak laboratuvarda denediğimiz, sahada denediklerimizi seri üretime geçirmek için yeterli kaynağı bulamıyoruz diyorlar.
Evet, yani seri üretim gerekli mi o da ayrı bir mesele herhalde ama şimdi bu tabii kadim problemimize geliyor. Yani üniversitenin ve bir bilim alanının örgütlenmesi diyelim. Üniversitelerle sınırlı tutmayalım. Bilim alanının örgütlenmesi bu neoliberal saldırıya kadar çok kamusal bir alandı bilim. Ve komut olarak örgütleniyoruz. Sonra üniversite sanayi işbirliği şiarlarıyla işte bu alanın piyasalaştırıldığını gördük. Şimdi piyasalaştırma şu anlama geliyor. Seri üretim ya da neyse sonuç itibariyle bir herhangi bir araştırmaya insan kaynağı, malzeme ve fon ayırmak için onun o ayırdığın fonun birkaç misli getiri sağlayabilecek ya da işte oradan elde edilecek bilgi birikimiyle şirketlerin yüksek kar edebilecekleri teknolojik gelişmelere kapı açabilecek alanlara yöneliyor. Şimdi bunlar her zaman toplumun acil ihtiyaçlarıyla çakışmıyor. Yani eğer araştırma ve bilim alanı tercihleri fonlarla gerçekleştiriliyorsa çünkü o sonuç itibariyle eğer fon vermezseniz zaten orada çalışma yapmak mümkün olmuyor. Özellikle bu yüksek laboratuvar ihtiyacı gerektiren yani daha böyle kompleks laboratuvarlar gerektiren çalışmalar işte o laboratuvarların oluşturulması şu su bu su böyle insanların hadi bizim sosyal bilimlerde olduğu gibi merak ettiğimiz konuları işte ikincil verilerle yapalım çok çok hadi bir de anket için para bulsak da yapsak gibi değil yani sonuçta temel bilim konusu temel bilim söz konusu olduğunda laboratuvar ihtiyacı oluyor. Laboratuvarda öyle üniversitelerin ya da işte bireylerin tek başlarına sağlayabilecekleri bir şey değil. Dolayısıyla oraya bir kaynak tahsisi gerçekleştirilmesi lazım. Bu kaynak tahsisi eğer kamunun yeteri kadar kaynağı yoksa Türkiye gibi ülkelerde hatta gelişmiş kapitalist ülkelerde de böyle bu. Yeteri kadar kamu kaynağı yoksa o zaman ne oluyor? İşte şirketlerden şey yapıyor değil mi? Coca-Cola profesörleri, Coca-Cola kürsüleri falan filan gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani özel şirketlerin bilimsel çalışmaları fonlaması gibi. Ama burada bir tabiyet ilişkisi kuruluyor. Şimdi o fonlama pek çok alanda olduğu gibi. GDO çalışmalarında bunun örneklerini gördük. Enerji alanında bunun örneklerini gördük. Şirketlerin çıkarlarıyla uyumlu değilse sonuçları yapılmış çalışmayı yayınlatmaktan vazgeçiyorlar. Bu bilimsel dergilerde geri çekilen makaleler var. Yani hakem sürecinden geçmiş bilimsel değeri kanıtlanmış, yayınlanmış ama şirketlerin işte copyright davaları, şu bu falan çeşitli kanallarla yaptıkları baskılarla çekilmiş makaleler var. Geri çekilmiş makaleler var. Ama buraya gelmeden önce zaten hangi alanda çalışılacağı birer başvuru dosyasında çünkü çalışma alanı da tarif şey yapıldığı için tarif edildiği için fonlama da buna göre gerçekleştirildiği için şirketlerin kar maksimizasyonu çerçevesinde tercih ettiği alanlara yönelir. Veya eğer bir araştırma mesela enerji alanında bu soğuk füzyon meselesi doğrudan doğruya enerji piyasasını ortadan kaldırabilecek kadar büyük bir tehdit olduğu için uzun süre fonlanmadı. kamu tarafından da fonlanmadı. Çin işin içine girdiğinde bu tabii uygarlık seviyesini artıracak bir şey olduğu için mecburen girdiler işin içine. Ancak ondan sonra hızlanmaya başladı. Bu iklim yıkımı çerçevesinde bugün karşı karşıya kaldığımız devasa zararların yeteri kadar önce eğer fonlanmış olsaydı bir kısmının bir miktar önlenmesini sağlayacak bir şeydi. Çok daha erken karbonsuzlaşmayı sağlayabilecek bir gelişmeydi. Ama şirket çıkarlarıyla uyumlu değil. Dolayısıyla bu mesele de bütünüyle bilim alanının örgütlenmesinin yarattığı sonuçlarla da çok ilintili bir şey. O yüzden bu deprem meselesinde de bunu görebiliyoruz. Yani bu kaynak tahsisi meselesinin önemini bir kez daha görüyoruz burada da.
Burada hemen şuna değinmek istiyorum. Biraz baktım. Acaba Türkiye'de bu türden bir yani deprem sonrası kurtarma, arama kurtarma çalışmalarının en büyük problemlerinden birisi. Çünkü artçı depremler nedeniyle kurtarma çalışması yapan insanların da ölüm riskiyle karşı karşıya olması. Bundan dolayı da canlı bir insanın bulunduğu bir yere bile girmeme kararı verilebilen bir şey. Hatta doğru hatırlıyorsam eğer İkarus projesi içerisinde Avrupa Birliği'nde bunun algoritmik olarak çözülmesi için bir takım çalışmalar yapıldığında ilk itiraz edenler arama kurtarma ekipleri diyorlar ki böyle bir kararı makineye bırakamayız. Çok vicdani bir karar. Çünkü biz sahada şu kararı veriyoruz. İki tane çökük yer var. İkisinde de canlı var. Birisi içine insan girse yıkılacak. Dolayısıyla can kaybı artacak. Öbüründe öyle bir şey yok. Önce oraya gidiyoruz. Oradakileri kurtarmaya. Bunu algoritmaya bırakamayız diye itirazları var. Ama çok ilginç olan şu, Türkiye'de hani önden depremi nasıl saptarız, fay hatlarımız nedir, inşaatı ne yaparız konusundaki yatırımların düşüklüğünden öteye şeyden beri, Gölcük depreminden beri, Adapazarı depreminden beri, Elazığ depreminden beri arama kurtarmanın otomasyona bağlanması yani robotların bu alanda kullanılması, en azından canlıları saptamak üzere kullanılması gibi faaliyetler üniversite öğrencilerinin laboratuvar çalışması düzeyinden öteye gitmemiş.
Evet.
Yani bu aklımın almadığı bir olay. Bütün dünyada çözüme gelmiş, fonlama açısından, üretim bakımından problem yaşıyoruz denilen, literatürü bulunan, örnekleri bulunan, işte Meksika depreminde, Japonya depreminde, o tsunami depremde, İtalya'daki bir depremde kullanılan robotlar konusunda Türkiye'nin AFAD'ının bir kuruşluk harcaması yok. AFAD'dan vazgeçtim, üniversitelerde görev verilmiş bir bilim yok. Bir birim yok yani. Bunun üzerine çalışın siz diye. Fiyatlarına baktım. 50 ila 100 bin dolar arasında değişiyor bu robotların fiyatı. Yani satışta olan robotlar var. Şimdi İstanbul'a 1000 tane robot getirsen 100 milyon dolar. 10 bin tane getirsen 1 milyar dolar. Türkiye ekonomisinde 1 milyar doları nereye harcadığımızın hesabını neredeyse bilmiyoruz.
Evet.
Böyle bir teknolojiyi kullanmama hali ve tamamen insana bırakma halinin neler yarattığını görüyoruz. Halbuki bana öyle geliyor ki yerel ve yerinden bir çalışmanın içerisinde belediyeleri de dahil ettiğim bir çalışmanın, muhtarlıkları dahil ettiğim ve toplumsal gönüllü organizasyonları dahil ettiğim bir çalışmanın içerisinde neredeyse her mahalleye bir tane yılan robot verip gerçekten sağ var mı yok mu binanın altında gönderebilirsin. Birini de eğitebilirsin bununla ilgili. Atla deve bir olay değil. Üniversiteleri kapatıp uzaktan eğitim yapıyorsun. Mahallede yerinde eğitimde de birini bu iş için görevlendirip eğitim yaptırabilirsin. 5 kuruş para harcamamışız. Ve ortada gerçekten bu işe yarayan cihazlar var.
Yani 470 milyar dolar çalan bir müteahhit grubundan bahsediyoruz sonuç itibariyle, kamu kaynaklarından beslenen özellikle. Dolayısıyla o 1 milyar dolar, hani bununla karşılaştırıldığında kurtaracağım. Çünkü o robotların muhtemelen eğer canlı birisi varsa enkazda, onun hayatta kalmasını sağlayabilecek destekleri de taşıması mümkün olabilir. Yani yiyecek, içecek.
Mümkün. Mümkün olabilir değil. Şu anki mevcut robot teknolojisinde ona ilk yardım mahiyetindeki hayati gıda malzemesini götürdüğü gibi yaşamsal sinyallerini de alıp çift taraflı konuşmayı da sağlattırıyor robotlar.
Evet, iki, oraya giderken yani depremzedeye ulaşırken yolun haritasını ve engelleri, şunları bunları çizip çok kıymetli bir bilgiyi gönderdiği zaman, işte o yaşam koridorda dedikleri meselenin de daha etkin ve süratli bir şekilde açılmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla bu tür yatırımların yapılması gerçekten çok önemli ve bu yerel düzeyde verilebilecek bir karar. Yani şundan da eminim, eğer herhangi bir ilçe belediyesi bu tür bir ekip kuruyorum ve böyle bir yatırım yapacağım derse, uluslararası seviyede çok uygun, bir kısmı hibe, bir kısmı uygun koşullarla kredi falan gibi şeylerle de bunu sağlaması mümkün olacaktır. Dolayısıyla özellikle o deprem kuşaklarında, ki şimdi iki tane yıkıcı deprem bekliyoruz. Yani birisi işte Marmara'da, bir tanesi de Adana-Hatay aksı. Yani bir Adana'da bir şeyde bekleniyor, Osmaniye'ye doğru. Bir de Antakya'da bekleniyor. Bunların da 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Dolayısıyla buralara acil tahkimat, bu anlamda bir tahkimat yapmak. Sonra da onu diğer tehlike bölgelerinde de tahkim edecek şekilde genişletmek mümkün. Bu konuda talepte bulunmamız lazım. Yerel
Bence
yönetim.
şu an en büyük politik görevi bu talebi yükseltmek zaten. Yani depremde siyaset yapılmaz diye herkes konuşuyor. Siyaset şöyle yapılmayabilir. Cumhurbaşkanı adayın kimdi sen bin, şu mudur bu mudur siyaseti yapmayalım ama gerçekten bu türden toplumsal talepleri dile getiren bir siyasete de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü 6 ay sonra bunları konuşmayı unutacağız.
Evet. Yani bunu biz unutmayalım. Siyasi partiler, bu konuya çok önem veren siyasi partiler, akımlar unutmasınlar. Bunu bir iş edinmemiz gerekiyor. Bu çünkü gerçekten eğer burada bir hayatta kalmayı hedefleyen bir yurttaş katılımı, bilmem falan, işte o tür bir örgütlenmeyi gerçekleştirebilirsek, bu hayat kalitemizi de artıracak, başka alanlara da yayılacak yurttaş inisiyatifinin gelişmesini sağlayacaktır. Yani gerçekten aynı zamanda da son derece siyasi bir alan. Yani tıpkı iklimde olduğu gibi, iklim mücadelesi bir sınıf mücadelesidir şiarı var ya, gelecek için cumalar. Yani deprem mücadelesi de bir sınıf mücadelesi. Çünkü şeyde de gördük zaten, sonuçta deprem sonrasında özellikle işte milyonlarca insanın bölgeden göç edeceğini hesaplıyorlar, ama bunu gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olanlar işte en yoksullar ya da işte emeğiyle geçinenler falan değil. Dolayısıyla bunu da göz önünde tutacak olursak, gerçekten bu tür yatırımların yapılması, bu tür imkanların yaratılması çok önem taşıyor. Tabii burada bir başka teknoloji de, şimdi yeri gelirse konuşuruz yine, bu çok gelişen bir alan. Su meselesi, değil mi? Yani Gaia diye bir dergi var, o da yarı bilimsel bir dergi. MIT'de çeşitli doktora tezleri var. 20 yıldır falan da şeyde bir 3 tane İsrail piyasasının, şirketin tuttuğu bir piyasa var. Havadan su. Yani dünyadaki tatlı su kaynaklarının %10'u kadar havada dolaşan bir su var. Ve bu özellikle nem şey yani çöl gibi böyle çok ısı değişiminin yüksek olduğu yerlerde, İstanbul gibi işte nemin yüksek olduğu yerlerde çok iyi sonuç veren bir sistem. Bu konuda epeyce bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların desteklenmesi ve buralarda kolay, yani zor olmayan, çözümü zor olmayan bir takım mühendislik problemlerinin çözümünü gerçekleştirecek bir Ar-Ge çalışmasıyla desteklenmiş bir şey. Bunun önemi şu çünkü deprem anında, büyük deprem anında altyapı çöktüğü için bu altyapıya bağımlılığı olmayan su ve elektrik çözümlerinin önceden tedbirlerinin alınarak yerleştirilmesi önem taşıyor. Buralarda içilebilir su, temizlik için, hijyen için gerekli olan su gibi şeyleri sağlamak mümkün olabiliyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar, demin de söylediğim gibi, ben çok özel ilgi alanlarından bir tanesi çünkü takip ediyorum. Çok hızlı gelişmeler gerçekleştiriyor. Türkiye'de de epeyce ilginç çözümler var bu konuda. Bunların da ciddiyetle ele alınıp belli merkezlerde bu hijyen koşullarını sağlayabilmek üzere altyapıdan bağımsız şeyleri nedir? İlk yardım alanı diyelim ya da işte belli alanları oluşturmayı hedeflememiz gerekiyor. Şimdi şey için daha kolay tabii. Elektrik elde etmek aslında daha kolay çünkü geçen programda biraz konuşmuştuk galiba. 2022 yılının en önemli teknolojilerinden bir tanesi olarak MIT tarafından, MIT Technology Review tarafından seçilen güneş enerjisinin temel problemi kesinti yaratan, kesintili yani güneş gittiğinde ya da aydınlık ortadan kalktığında enerji üretmek mümkün olmuyor ama bunları depolamak, ucuza depolamak, uzun süre depolamak, 100 saate kadar varan bir depolama tekniği, bir panel geliştirmişlerdi, bir teknoloji geliştirme ve bunun da üretimi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunlardan da oluşan belli şeyler, belli planlama çerçevesinde kimi noktalara bu tür enerji istasyonları diyelim onlara da, enerji istasyonlarının kurulması mümkün. Bunlar da yine teknolojik olarak gerçekleştirebilecek ve fiyat olarak da kolayca erişilebilecek, özellikle yerel yönetimler tarafından da kolayca erişilebilecek şeyler. Dolayısıyla su, dolayısıyla hijyen, enerji, dolayısıyla bütün iletişimden tut, bütün diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir enerji istasyonlarının kurulması ve bunların tamamen şebeketen bağımsız olarak gerçekleştirilmesi bugünkü teknolojik düzey şeylerle yapılabilecek şeyler. Bunları da
Tam
düşünmemiz.
burada sana şeyi söyleyeyim istersen. Benim biraz biliyorsun denizle ilişkim iyidir. Denizde kimi teknelerde kullanılan ters osmoz yöntemiyle çalışan su arıtma cihazları var. Bunların enerji ihtiyacı var elbette ama bunlara özel enterkonekte sistemin dışında standart altyapının dışında enerji birimleriyle beraber İstanbul gibi deniz kenarında bir yerde neredeyse her mahalleye yaşamsal su ihtiyacını karşılayabilecek su temin etmek mümkün. İçme suyundan ve yemekte kullanılacak sudan bahsediyorum. Tekneler bu teknolojiyi kullanıyor. Şurada Karaköy'de gitsek Perşembe Pazarına ya da Bankalar Caddesi'nden o taraflardaki arıtmacılara, diğerlerine gitsek İbadullah satılıyor bu filtreler ve cihazlar ve gerçekten komik paralara yani 15 bin liraya alabiliyorsunuz saatte X kapasite üreten bir şeyi. Tamam, 20 milyonluk şehre ondan kaç tane kurmak lazım ama bunun büyük modülleri de var. Yani bir Sarıyer'i alıp 3 yerine kurabileceğim ve insanların günlük içme ve gıda için gerekli ihtiyacını karşılayacak bir şey söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada ilk başa dönersek senin ifade ettiğin işin örgütlenmesi tarzı çok önem kazanıyor. Aslında beni bu süreçte en çok böyle geren ve tabiri caizse delirten olay işin örgütlenmesinin yanlışlığından kaynaklı bir biçimde eldeki mevcut olan teknolojinin ve imkanların kullanılamıyor olması.
Evet.
Ya çok
Söyle.
çok ağır geldi. Bu kadar insan öldü. Yani resmi rakamlar 30 binin üzerine çıktı ki Gölcük depreminden ben bizzat yaşadığım için biliyorum. İnsanlar köyde bekletmeden cenazelerini defnediyorlar. Onların ölüm kağıtları ne zaman ki ortalık durulup miras veraset işleri başlıyor, o zaman ortaya gidip öldü babamız depremde, anamızı kaybettik işte mirasçısıyız diye ortaya çıkıyordu. Biz 6 aylık sürenin içerisinde belki 30 binin çok çok üzerinde sayılarla karşı karşıya kalacağız ve bunun gerisinde yatan doğru düzgün bir organizasyonu yapamamak, yerel ve yerinden iki teknolojiyi yeteri kadar kullanamamak. Eğer doğruysa Musk kendi uydularını Türkiye'ye gönderme önerisinde bulunmuş ve biz reddetmişiz.
Onu Musk açıkladı resmi olarak. Evet.
Ya
Yani
haberleşmedi. Can damarı olan şeyi kendi uydularımızı Türkiye üzerine yönlendiremedik yani.
evet. Uydu erişimini sağlayamadık. Uydu üzerinden erişimi sağlayamadık. Gerçekten bu son derece önemli ama herhalde o uydunun bir de yerde kurulu bir düzeneğinin olması gerekiyor ya. O doğrultuda bir hazırlık yapılmamıştı. Şimdi bunu da biliyoruz artık. Bu deneyimden çıkartacağımız derslerle bu tür önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için hükümet kararına falan gerek yok. Belediyeler bu tür bağlantıları yapabilirler. İlla Elon Musk'ın uydusunu kullanmak da gerekmiyor. Yani doğrudan doğruya uydu çıkışı gerçekleştirilebilecek bir şey. Dolayısıyla
Doğru.
bunların da önlemler alınması gerekiyor. Bir de biz ikimiz karşılıklı konuşurken aklımıza gelenleri söylüyoruz. Yani bu yurttaş katılımının sağlanması halinde ortaya çıkabilecek zenginliği tahayyül etmek mümkün değil. Oradan çıkacak çok sayıda, çok önemli ve can kurtaracak önerilerin de olacağını ihmal etmememiz lazım. Yani böyle şeyler de muhakkak gerçekleşecektir. Dolayısıyla asıl problem bütün her şeyi aşırı merkezileştiren cebe devletle mi gireceğiz bu işe? Yani bu neofaşist enternasyonelin bir şubesi olarak çalışan bir devletle mi gideceğiz? Yoksa daha insani, yurttaş katılımını ön plana tutan, yerinden yönetimi teşvik eden ve bu çerçevede örgütlenen bir toplumla mı gideceğiz? Yani bu geceyle gündüz gibi fark yaratacak bir şey. Hem yıkımı azaltabilecek öncesinde yapılacak çalışmalarla hem meydana gelecek yıkıma da en etkin ve en yüksek can kurtarma şeyini sağlayabilecek örgütlenme gibi gözüküyor. Dolayısıyla temel problem siyasi. Çünkü bu korku da buradan kaynaklanıyor. Ben yine defalarca dile getirmiştim daha önceki başka yerlerde, ağır ekonomide ve yazıda da Türkiye'de sivil toplumun kendi gücünün farkına vardığı dönem 99 depremiydi. Yani 99 depreminde devletin bıraktığı boşluk sivil toplumun yerinden müdahale etme zorunluluğuyla birlikte o farkındalığın ortaya çıkmasıydı. Sonra bu giderek yükseldi, yükseldi ve zirve noktasına herhalde Gezi'de kavuştu. Ve bütün bu süreç devletin hoşuna gitmeyen bir süreçti tabii ki. Sonuçta da sivil toplum bastırmak için çok uğraştılar. Bu depremde devletin bastırma girişimlerine karşı sivil toplumun direndiği ve yine hayatta kalmak için daha yüksek refah seviyesinde yaşayabilmek için ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı, fark edildiği, yerinden yönetimin ne kadar önemli bir unsur olduğunun ortaya çıktığı çok yüksek bedelli bir deneyim olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunun üzerine gitmemiz ve ne yapıp yapıp bu yurttaş katılımını esas alan, yerinden yönetimi esas alan, ademi merkeziyetçi yapıyı hayatın her alanını olduğu gibi bu deprem meselesinde örgütleyecek bir yapı olarak hayata geçirmemiz gerekiyor artık. Bunun geri dönüşü yok.
Bir onu yapmamız lazım. Bir de muhtemelen bu sürecin içerisinde deprem sonrası ve öncesi teknolojileri geliştirebilmek için gerçekten kamu üniversitelerinden başlayarak benim mezun olduğum ODTÜ gibi, İTÜ gibi bu alanda dünya standartlarına yakın diye ifade edebileceğimiz yerlerde, hatta ve hatta Aselsan gibi belli tesislerde, sanayi ve askeri tesislerde ciddi araştırmaların yapılmasının da kamu tarafından önlerine konulması gerektiğini düşünüyorum artık. Bu araştırmaları belediyeler yapamaz, yerelden ve yerinden de yapamayız. Ama bu Türkiye koşullarında çalışacak robot mu geliştireceğiz, yılan robot mu geliştireceğiz, haberleşme ağını nasıl kuracağız? 99 depreminde benim bir araç telefonum vardı. Bozulmuştu. Daha sonrasında bozuldu. Atmak zorunda kaldım. O araç telefonu cep telefonlarından çok daha fazla işimize yaradı. Cep telefonları kilitlendiğinde telsiz mantığıyla çalıştığı için ben her yerle konuşabiliyordum onunla. Arabamın içinde aküye bağladım. Her yerden konuşuyordum. Cep telefonları kilitlendi. Dolayısıyla bunun belki bir afetlere dönük olarak bir planlamasını, yerel ve kamunun görevlerine ilişkin bir planlamasını ve teknoloji çalışmasını ısrarla yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuyu çözmezsek, ne kadar yerel ve yerinden örgütlenirsek örgütlenelim, sağ kalanlara dönük bir örgütlenme olacak o esas olarak. Dolayısıyla buradaki kritik olan teknolojinin hayati rol oynayacağı yer insanların ölmesini engellemek olacak. Diğerini çok ucuz teknolojilerle çözebiliriz. Belediyelerle çözebiliriz. Su temin edebiliriz. Elektrik temin edebiliriz. Seyyar tuvaletler, kimyasal tuvaletler temin edebiliriz. Bunların hepsi bugün var ve insanlar karavanlarına koyuyorlar bunları yani sonuçta. Bu mümkün. Ama esas büyük sorun bence bir önden hangi inşaat teknolojilerinin kullanılması gerektiğine ilişkin böyle toptancı değil. Yani radye temel yapacağız, bilmem ne olacağız. Ya şimdi yoldaki ev yaptıracak insanı çevirsen abi yumuşak zemine kazık çakmak lazım diyor. Fore kazık. Ama 100 metre fore kazık çakan kaç şirket çıkıyor Türkiye'de şüpheli. Yani bir hakikaten bunu toptancı değil. Bu bölgede inşaat yapıyorsan kardeşim ya imara kapalı burası ya da yapıyorsan 120 metre çakacaksan 120 metre çakacaksını ortaya çıkaran, teknolojiyi bu amaçla kullanan, bina standartlarını bu amaçla belirleyen bir yapıya ihtiyacımız var. İki, önden gene anında yıkıntıya müdahale etmek, yaralıya müdahale etmek açısından bir teknoloji geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunun mutlaka organizasyonunun ve yerelden olmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir depremde bir yığın yerde dere yatağı kapattık biz.
Tabii.
İstanbul'u düşünüyorum.
Boğaz'da 27 tane vardı işte. Hepsi kapalı neredeyse.
Bu derelerin üstü kapalı ve buraların hepsi dolgu alan. Alüvyon alan yani kaçı ayakta kalır ne kadar yeni olursa olsun şüpheli. Şimdi bunları göze alarak ona uygun bir planlamayla ona uygun kazma da bir teknoloji aleti, balyoz da elektrikli demir desteresi de şarjısı da. Bunların hepsiyle beraber bir yerel organizasyon ve hakikaten dronlar, iletişim, insanların birbiriyle iletişimi, ama hepsinden önemlisi, belki de en önemlisi, bu arama kurtarma ve canlılarla olan iletişimi sağlayacak şey. Gözüne çarptı mı bilmiyorum. Sonuna doğru geliyoruz süremizin. Son bir örnek vereceğim. Nerede olduğunu hatırlayamadım şimdi. Hangi ülkenin yaptığını hatırlayamadım. Bildiğimiz kara Fatmalar üzerinde, yani kara Fatma, bildiğimiz kara Fatmaların üzerine mini çipler bağlayarak karbondioksit oranını girdikleri yerde mini kameralar bağlayarak ortamın ne olduğunu sensörler aracılığıyla iletiyorlar. Onlarcasını atıyorlar ve kara Fatma'nın üzerine bağlanmış olan elektrotlarla kara Fatmaları %70 oranında yönlendiriyorlar.
Hiç
Şimdi
duymamıştım bunu. Bilim kurgu filmi gibi.
evet, bilim kurgu filmi gibi. Şimdi bu düzeye gelmiş olan bir teknoloji varken, Türkiye gibi 20 milyonu aynı şehre doldurmuş olan bir ülkenin ve en riskli deprem bölgesine 20 milyonu doldurmuş olan bir ülkenin, vallahi bu bilim kurgu da olsa, palavra da olsa, palavra değil ama, ya böyle bir şeyi hakikaten yapıyor musunuz diye sorması lazım. Bu da bence çok ciddi, buna dedi ki afet teknolojileri üzerine çalışan bir birime ihtiyaç var.
Evet.
Kendisinin laboratuvarlara ihtiyacı yok. Ama projelendirmeler yapan, üniversiteleri dahil eden, yurt dışı laboratuvarlarını, çalışmalarını sürece dahil eden, bir kısmını ihale eden, bir kısmını kamu içinde sürdüren bir yapıya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Başka türlü bu afet döngüsünden çıkmak kolay olmayacak gibi geliyor bana açıkçası.
Evet, çok doğru. Bu zaten uluslararası işbirlikleri bu açıdan son derece önemli ve ön açıcı da oluyor. Çünkü sonuç itibariyle siz bir birimlik bir maddi kaynak yaratıyorsanız, bu uluslararası işbirlikleriyle bunu 10-15 birime çıkartmak, oradan bilgi alışverişi yaparak bunu genişletmek, hem bizim için hem de bütün benzer problemlerle karşı karşıya kalan bütün diğer ulusların yurttaşları için bir fayda sağlamak mümkün. Bunun için örgütlenmiş bir Avrupa araştırma alanı var yani. FP7 bitti şimdi, yenisi başlayacak. FP8 başlayacak. Ve Türkiye buraya girmekten, yani burada verdiği paranın kadar bile fon sağlayamaz durumda. Bu da zaten ne kadar bilim alanının Türkiye'de çöküntü haline getirildiğini AKP iktidar tarafından gösteren bir ayrı unsur, ayrı olgu.
Son olarak bir şeye daha değinmek istiyorum açıkçası. Genellikle bugüne kadar ekolojistler, çevre aktivistlerinin çok ısrarla üzerinde durduğu, antinükleercilerin üzerinde durduğu bu nükleer santral mevzusunun Türkiye gibi bir ülkede ne kadar kritik olduğunun, yani herhangi bir ülkedeki standart risklerinden çok daha büyük risklerle karşı karşıya olabileceğimizin bence çok açık kanıtı oldu burası. Şimdi şöyle konuşması kolay. Ya biz böyle dünyada yüzyıllardır böyle bir deprem görülmedi. Aynı anda 3 deprem oldu. Onun için böyle oldu. Atımlar çok yüksekti. 50 metrelik kırıklar ortaya çıktı. İyi de biz bu fayların olduğu yere, böyle bir fay hattıyla karşılaştığımız bir yere üstüne üstlük, İlk başta senin ifade ettiğin bazı akademik çekişmelerden dolayı fay haritaları bile tam netleşmemiş bir ülkede gelip deprem bölgesinde nükleer santral kuruyoruz.
Hem de ölmekte olan bir teknoloji olarak.
Evet, hem de
Milyar,
biten bir teknoloji.
milyarlarca doları boşa atıyoruz. Yani hem güneş, rüzgar gibi teknolojilerde çok hızlı gelişmeler nedeniyle eğer silah üretmek istemiyorsa, yani bir gizli ajanda olarak bu tür bir nükleer santral son derece anlamsız. İki, zaten soğuk füzyon teknolojisindeki yüksek hızlı gelişmelerde bu tür bir teknolojinin diyelim 15-20 yıllık bir vadede de tamamen ortadan kalkacağını gösteriyor. Dolayısıyla bir kaynak tahsisi problemi olarak bu kadar milyar doların çöpe atılmasını hakikaten son derece anlamsız. Bunun karşılığında kim bilir kaç yüz bin hayat kurtarabilirse. Daha doğru
Evet.
düzgün yapması yani. Dolayısıyla bir an önce bu nükleer santral sevdasından vazgeçip gerçi ne tür bir sözleşme imzaladıklarını da bilmiyoruz ya vazgeçip yaşam kurtarmaya odaklanmamız lazım.
Burada son bir şeyle bağlayalım istersen. Bu tür felaketler bu bölgenin birçok ayrı halkının başına gelmesi kuvvetle muhtemel olan bir şey. İşte bizim bu depremin içerisinde Suriye'de de binlerce insan öldü.
5000'i geçti.
Yani 5000'i geçti. Yıkılan yapı sayısı ile ilgili inanılmaz rakamlar veriyorlar oralarda. Böyle bir hayat var. Yunanistan bir deprem ülkesi gene baktığımız zaman. Yani bizim her kayışımız Yunanistan'da da bir depremi tetikliyor. Belki bir uluslararası bir çalışmayı deprem konusunda örgütlemek gibi bir görevi öne koymak lazım. Bunun için de gene o ülkelerin toplumsal dinamiklerinin hükümetlere bırakmadan maalesef mevcut Yunanistan hükümetinin de çok hayırlı bir hükümet olduğunu söyleyebilmesi zor. Dolayısıyla toplumsal dinamiklerin biraz buralara doğru zorlamasının da teknoloji hazırlıkları bakımından, afete müdahale hazırlıkları bakımından bir genel koordinasyonu ortaya çıkarmakta yarar var gibi geliyor bana. Umarım gerçekten bu seferki olaydan bir ders çıkarırız. Belediyeler, toplum, hükümet veya bundan sonra hükümet olacaklar. Bir hikaye vardır. Biliyorsun hakim son sözünü sormuş. Ha bu bana bir ders olsun demiş. O hale gelmeyiz umarım.
Evet, ama o hükümetlerden ziyade bizim elimizde olan bir şey. Biz bu işi yaparsak zorlayabiliriz ancak.
Evet. Ağzına sağlık hocam.
Senin de güzel bir
15
program.
gün sonra görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
İyi akşamlar
İyi akşamlar.
sevgili izleyiciler. 15 gün.